Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar günaydın. Anlatamadım'dan hepinize merhaba. Ben Ayşe burnu tıkalı Balıbey. bu mevsim geçişleri beni mahvetti Cem'cim.
Evet, mevsimler çok, yani şöyle olsa keşke mesela 10 yıl ilkbahar, 10 yıl sonbahar, 10 yıl kış, 10 yıl yaz. Keşke böyle olsa.
Oğlum 10 yıl kış nedir ya? Kutuplarda bile arada bir güneş çıkıyordur.
Ama hayır, öyle olsa ya. Mesela, hakikaten mesela güneş de çok dönüyor be kardeşim. Yani bir dur ya, bir yazı getirdin tamam okey. Bir dur arkadaş. Zaten dünya da dönüyor.
Ya şu çok fena abi. Geçen gün mesela Cem arabaya bindim. 18 derece gösteriyor bak, hiç abartmıyorum. Ve gayet hani sweatshirtlük işte böyle uzun tayt falan giyilebilecek bir yol. Ben de öyle çıktım. Abi gittim doktora gittim, biliyorsun fizik tedaviye gidiyorum bu aralar. Fizik tedaviye.
Biliyorum.
Ya beni böyle hastalık hastası gibi gösterme, yani bu kadar doğru gösterme. Hastalık hastası mıyım biraz sence ben?
Sen evet, sen sanki hasta olmaya çalışıyor gibisin yani. Hocam bir şeyin var mı? Yok. Yapma ya, yok mu hiçbir şey? Hiçbir şey mi yok mu? Yok be.
Hocam iyi bak, tekrar bak MR'ıma. Şimdi çıktım ve 26,5 derece. 8,5 derece ne yaptın ya? Bir saatte.
Senin klima bozulmuş.
Yok abi, hakikaten ben bakıyorum etrafta şort giyen insanların yanından gocuklu insanlar koşuyor yani.
Evet bu, ama elde montla gezme mevsimi tam bu ya.
Zaten mesela kot montun mevsimi 4 gün falan. Dikkat ettin mi? Hani kot mont giyip de böyle aşırı darlanıp çıkarırsın. Ya da kot mont giyip ya çok ince olmuş diye üşürsün. Hiçbir zaman kot montun hakkını veremiyorsun.
Bir de tam böyle tekstil giyimi satan tezgahtarların abi bu yeni sezonluk dediği ürünlerin olduğu sezon. Dün bir gömlek alayım dedim Ayşe. Hoş bir gömlek, tam güzel bir gömlek. Fiyatını sordum, inanılmaz pahalı. Tam normalde gömleklerin fiyatı ne kadarsa 3 katı falan. Dedim hocam bu niye pahalı? Dedik bu yeni sezon. Arkadaş bu gömlek 20 sezondur var. Yani hiç yani abi bu yeni üretilen bilmem ne pamuğundan üretilmiş bir elyaf falan değil yani. Yani geçen sene de alabilirdim, bu kışın da alınabilir bu gömlek. O yüzden şimdi buradan perakende mağazalarına sesleniyorum.
Bakın Cem İşçilerin seslendiği her şey lütfen çok ciddi alın. Herkes sağ çeksin.
Şu sezonun geleceği belli. Sürpriz değil. Yani birdenbire şöyle bir şey mi? Ana Haziran geldi. Böyle bir şey yok. Yani Haziran da geliyor, tamam mı? Yani Şubat'tayken de geliyor Haziran. Ocak'tayken de geliyor. O yüzden hepimiz biliyoruz. Ben bu tişörtü almakta geciktim diye. Bu gömleği almak için mağazaya biraz geçim var, gücüm var kardeşim. Sezonumu takip edeceğim. Ben Paris Moda Haftası'nda mı geziyorum sabah akşam? Ne var yeni sezonmuş? Sezon zaten belli. Ya erken çıkarır şu gömlekleri. Sen şimdi kısa kolu gömlek çıkardığında biz mi almadık kışın?
Tabii. Kısa kollu gömlek bu arada gerçekten benim etrafımda hiç giyen kalmadı. Bu değerlerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz.
Çok üzülüyorum Ayşe. Bak hüngür hüngür ağlıyorum bana sokağa çıkıp.
En son giyen bir tek İsmail Türüt var. Vallahi bak adam herhalde darlanıyor. Bir de çok da terliyor ya, kıyamam.
Yok oğlum normal.
Bir tek şey o ya, giyiyor.
Uzun kollu gömlek de çekmiştir o kolları.
Bir de uzun kollu gömleği kıvıra kıvıra çiğ köfteci gibi kısa kollu yapan var. Kardeşim böyle bir tekstil opsiyonun var yani, kısa kollu gömlek alabilirsin bunun yerine. Değil mi?
Evet.
O uzunu böyle çeke çeke onu kıvıra kıvıra kıvıra dirseğine getiriyorsun.
Bir de senin bu soyunma kabininden üzerine denediğin kıyafetle aynaya bakarken seni ultra öven tezgahtar var ya, beni çok ayar ediyor ya. Abi diyor evet. abi çok iyi oldu. Ya bakıyorum ben göbek çıkmış, pantolon oturmamış, kırışık kırışık duruyor. Bir de diyor ki ben de bundan aldım yeğenimi. Ya ne diyorsun abi, ben sanki şey, yani bunu ben de kullanıyorum diyen esnafın da şeyini anlamıyorum. Sanki ben 20 yıldır onu takip ediyorum. Sanki moda ikonu. Hani sanki o ne giyse tüm Türkiye onu takip ediyor. Diyor ki abi bunu ben de giyiyorum.
Hakikaten. Mesela bu arada sen çok bilinçli tüketicisindir hakikaten. Ben de öyleyim. Bir şey çok pahalıysa bana isterse yani böyle 1500 kişi gidip o gömlekten aldı diye ben almam ki onu, almayacaksam yani.
Ya bana dese ki abi bu gömleği kimseye satmıyorum, senin için sakladım dese. Şimdi Acun Ilıcalı geldi. Vallahi bir tomar para koydu vermedim dese de umurumda bile değil.
Hiç.
Çünkü sonuç itibariyle ben de tekstilcilik yaptım uzun bir süre.
Yani o kadar pahalı olmayı hak etmiyorlar hiçbiri ya bence.
Ya şöyle abi, yani şimdi bence bir 10 kişilik buldum. Hı. Tüm fiyatları düşürüyorum.
Dumping. Patron çıldırdı indirimi var, anlatamadım daha.
Teknik buluyorum. Teknik buldum. Şimdi 15 kişilik bir grup oluşacağız, tamam mı? Anlatamadım dinleyicilerinden.
Evet.
Bunlar muhtelif pazarlarda 15 kişi gezecekler. Fakat iyi giyimli, alım satın alım gücü yüksek gözüken 15 kişi. Fiyatını düşürmek istediğimiz ürüne odaklanacağız. Diyelim X bir mağazadaki bir gömlek. Diyelim 800 lira. Hı. Şimdi biri gidecek diyecek iyi günler, bu gömlek ne kadar harikaymış, hemen deneyeyim. Daha çok güzel oturdu, ne kadar, 800, o pahalıymış deyip bırakacağız. 5 dakika sonra öbür bizim ikinci eleman girecek. Vay gömleğe bak be, tam benlik, giyecek, ne kadar, 800, ooo çokmuş, bırakacak. 3, 4, 5 alt derken tezgah edecek, oğlum bu gömlekte galiba bir sorun var. Yani herkes çok beğeniyor, fiyattan dolayı almıyor, hop dumping 600 lira indi. İndi mi 600 liraya?
İndi.
Bizim öbür elemanlar gelecek, aa 600 çokmuş, 5 derken o gömleğin fiyatı sabah 800 olan gömlek akşamüstü 7 gibi 300 liraya anlayabilir duruma gelecek. Yani esnafı manyak edeceğiz.
Nasıl? Ben sana söylüyorum, mükemmel yöntem.
Tabii abi.
Kardeşim gel sen benim hayatımı da yönet ya.
15 kişilik grup. Biz bu grup olarak kiralığız, tamam mı? Ha. Alışveriş yapmadan önce bizi kiralıyorsunuz abi. Neyi beğendin? Mesela 3000 liralık ayakkabı beğendin. Biz akşam o ayakkabıyı giy çıkar giy çıkar. Beğenmeyip fiyatı indiği gibi hop yazıyoruz sana WhatsApp'tan, gelip alıyorsun.
Ama bunu sistematik bir şekilde yapacaksın. Yani öyle bir günde düşüremeyiz tabii bunların fiyatını.
Hayır, düşürürüz. Niye düşürmeyelim?
Mesela atıyorum çok büyük bir marka var ve ben yıllardır onun çantalarına bakıyorum ve alamıyorum.
Ama ona biraz zor hayatım. Şimdi çok büyük marka değil.
Ben bak butikten... Hayır öyle demiyor. Anlatamadığım dinleyicisini küçümseme. Şimdi biz dünyanın her yerinde anlatamadığım dinleyicisi var. Gana'dan Çin'e, Afrika'dan Kanada'ya, Amsterdam'dan Almanya'ya, her yerde dinleniyoruz çok şükür.
Var da bir tanem. Şimdi 1500 tane mağazası olan büyük, dünyanın en büyük zincirinde nasıl fiyat indireyim ben? Ben bak, mahalle arası butikten bahsediyorum.
Tamam ama bak benimki daha büyük bir proje. Ben hep biliyorsun.
Hadi bakalım.
Gözüm yükseğe diktir.
Seninki nasıl proje?
Bak diyorum ki oradaki insanlar, şimdi herkes, bizi dinleyen bir sürü insan, eşi dostu ailesi var bizi tek başına bireysel olarak dinlese de.
Tamam.
Şimdi bunu bir seferberlik gibi düşünsün. Yani bu indirim seferberliğinden bütün dünyadaki insanlar yararlanacak. Diyelim ki markanın adı, büyük markanın adı Drada. Tamam.
Tamam.
Drada'nın çantası 70 bin 80 bin ve bir tane yeni model çıkarıyor. Herkes böyle bağır çağır onu paylaşıyor. Instagram'da influencerlar falan. Sen sabah 8'de bütün mağazalar açıldığında Çin'de, Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da gidiyorsun. Diyorsun ki aa işte geldi falan, işte beklenen Drada'nın bilmem ne büyük üçgen çantası geldi. Herkes diyor aa bu muymuş deyip atıyor, fırlatıyor. Bize bunu mu layık gördünüz deyip atıyor. Bunlar ne biçim renkler deyip atıyor. Önce satıcılar diyor ki ne oluyor lan diyor, tamam mı?
Kimse beğenmedi diyor.
Beğenmedi, mağazalardan şakır şakır markaya haber gidiyor, yöneticilere haber gidiyor. Ne oluyor ya, fırlatıp atıyorlar bunu.
Ama biz de bu arada mağazanın arka tarafında sinsi gibi bekliyoruz ne olacağını.
Tabii senle ben. Her yere böyle var sistemi gibi arkalara kamera kurmuşuz seninle. Herkesin morali bozuk, bir anda düşüyorlar. Ya 2 yıldır üzerinde çalıştığımız şey, keriz gibi insanları kazıklayacağımız fiyatları herkes yanlara fırlatıyor diyorlar yani. Ve evet, mecburen satılabilsin diye çok büyük bir arz var çünkü. Çok güvenmişler mallarına, çok üretmişler. Cart o gece yarı fiyatına düşüyor. Bize hala yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü biz 35-40 bin liraya da çanta alabilecek insanlarız.
Bir daha şu anda bizim hedefimiz o çantayı 400 liraya düşürmek. Ya şöyle söyleyeyim Ayşe. Bu kadar uğraş, çalsak daha iyi.
Yani yemin ediyorum. Drada görevlilerine gidip bayılsak eterle. Daha iyi. Abi ondan sonra gidiyoruz ikinci de daha büyük bir saldırı. Yani her yerden destek istiyoruz. Gel kardeşim bu artık bir vatan hizmeti falan diye. Abi Drada şok. Bu haber yayılıyor tabii, artık senin çok sevdiğin bir kelime vardır. Kelebek etkisi.
Evet.
Bir bakıyorsun Tucci de bu şeyin içine giriyor. Bakıyorsun haydi. Tolce Tappana da giriyor bunun içine.
Markalara bak. Sanki peltek bir adam marka. Tolce Tappana.
Büyük büyük marka. Geldiler. Diyor ki abi biz yapmıyorum. Tüviton geliyor. Tüviton diyor ki arkadaş gördün mü Drada'nın başına geleni diyor filan. Ne oldu? Hop 1/4 fiyatına. Herkes akıllı olacak. Ayşe Balıbey ve Cem İşçilerin hiçbir tekstil ürünü, hiçbir marka hakkından gelemez kardeşim.
Hakikaten Ayşe, tebrik ediyorum seni. 70 bin liralık çantada indirim yapmak için 500 bin lira para harcayıp.
Cem bana sadece 2 telefon ver. 800 tane fake hesapla ben bu işi yaparım biliyor musun dünyada? Allah bak çarpsın, herkese örgütlerim ben ya. Ah bana vermiyorlar ki şu ülkelerin yönetimini.
Allah'a bir şükür vermiyorlar.
Bak ikinci de bir fikri var, onu da söyleyeyim sana. Bu benim hayattaki en büyük projelerimden biri. Stan'le ben işe giriyoruz ama işimiz şu. Hayat dublörlüğü.
Aa.
Evet. Mesela diyelim bir düğünde iki kişiler, iki sevgili, yakınları da çok fazla yok.
Tamam.
Gurbette bir yerde evlenecekler, tamam mı? Aileleri de çok paraları yok diye getirememişler. Hop, orada dublör olarak düğünde çok eğlenen ve altın takan akrabayı oynuyoruz seninle.
Yani onların arkadaşı olarak.
Onların arkadaşı olarak. Birimiz gelin, birimiz damadın. Sonra gidiyoruz. Bir diyelim ki pazarda. Pazara gidiyoruz. Pazarda herkes fiyatlardan rahatsız ama kimse bir şey söylemiyor. Hop, pazarda fiyatlardan endişelenen, bağırarak konuşan teyze.
Ha, böyle William Wallace gibi elmayı elimize alıp, arkadaşlar bu elma diye.
Aynen, öyle bir konuşma yapsana, bir tır adat ne olur. Bak bir sene perşembe pazarındasın. Tamam. Atıyorum, elmanın kilosu seni çok rahatsız ediyor.
Tamam. Heh. Şimdi pazardayız. Elime bir tane elma alıp pazarcıya sesleniyorum. Arkamda da halk var. Hmm. Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın, pazarcısın. Paran var, pulun var, elman var. Binlerce elma çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana elmayla oynamak? Yakışır mı bunca günahsız pazar severi karda kışta elmasız bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz çocuğuna bile bu elmayı yedirmeyen, bunu nereden biliyorsam. Bir damlacık saadeti çok gören. Heh. Anlamıyor musun beyim? Bu insanlar elma seviyor. Ama ben boşuna konuşuyorum. Heh. Sevgiyi tanımayan, elmayı tanımayan insana anlatmaya çalışıyorum. Sen büyük pazarcı, milyoner, elma babası, elma fabrikaları sahibi. İsminiz de bilmiyorum. Sahim olsa gerek. Sahim Bey mi isminiz? İsminizi bilmiyorum. Sen mi büyüksün, ben mi? Hayır. Bu elma büyük.
William Wallace'a bak, bir anda Yaşar Usta oldu.
Adam diyor ki, abi elmalar hormonlu yalnız. İşte o yüzden diyorum, karpuz mu elma mı belli değil.
Harbiden bu arada ya. Bu hormon ne fena bir şey abi. Kafam kadar çilekler, kafam kadar salatalıklar.
Bence hormon süper bir şey. Çilek alıyorsun. Çileği kucağımda taşıyorum, çileği.
Ya sen en azından bir tane çilekle doyabiliyorsun değil mi?
Tabii abi, bir tane çilek aldım geliyorum.
Ya biz bunları böyle diyoruz ya, bazen insanlar mesaj atıyor. Biz işte lütfen bunu çocuklarla dinliyoruz. Çocuklar bunu ciddiye alıyor. Şimdi hormonlu çilek yemesinler gidip çocuklar. Ama yani arkadaşlar, çocuklarınızla da mukayyet olun. Yani hayat uzun bir maraton. Her şeye inanmamaları gerektiğini, her duyduklarını kontrol etmeden güvenmemeleri gerektiğini. Biz çocuklarınızı hayata hazırlıyoruz, hayata.
Yani çocuğunuza durup çileğin hormonlusunu bizden öğreniyorsa.
O yetiştirme yani sisteminde bir sıkıntı var yani.
Çocuklar, bu minicik ellerinize bir adet çilek sığmıyorsa anlayın ki o çilek hormonlu.
Şimdi bir son dakika haberiyle yine karşınızda olmak istiyorum.
Haydi bakalım, 1990'lardan gelen son dakika haberi.
Şimdi biliyorsun işte pazar dedik, fiyatlar el yakıyor dedik, falan dedik, filan dedik. Benim için daha önemli bilgiler var. Şu anda ben böyle muhtaç gibi parayı nereden kıstırabilirim ya da nerede hakkım var alabilirim diye bakıyorum. Geçenlerde bu bilgiyi sana da verdim. E-Devlet'te birikmiş paramızı alabiliyormuşuz artık Cemo.
Nasıl yani, hangi, nereden birikmiş?
E-Devlet'te kumbara gibi düşün bu sistemi.
Aa.
Evet, yani iki şekilde para birikmiş. Bakın, anlatamadım şu anda hepinize gerçek bilgi veriyor arkadaşlar.
Hadi bakalım. Şimdi E-Devlet'te bizim paramız niye birikiyor?
Bireysel emeklilik sistemi yüzünden abi.
Aa.
Şimdi bak, E-Devlet'te iki şekilde para birikiyormuş. Sevgili anlatamadım dinleyicileri, herkes dinlesin. Bir yerlerde paramız kaldıysa alabiliriz ki biz eşofmanımızın cebinde bile 10 lira kalınca uyuyamayan insanlarız yani. Sen unutur musun hiçbir cebinde para? Ben asla unutmam.
Unutmayı çok seviyorum. Yani o kadar güzel. Mesela geçen sene 50 lira unutmuşsun cebinde. Öbür sene bir açıyorsun 20 lira olmuş.
Öyle bir şey olsa mükemmel olmaz mı? Cebimizde paraya böyle faiz geliyor değil mi? Kendine. Biz onunla dolar aldık filan dese ya eşofmanın.
Eşofman döviz bürosuna gidiyor fıtır fıtır kendi kendine.
İçinde insan yok, yürüyor değil mi?
Ulan ne korkunç olur be.
Ay inanılmaz. Çamaşır iplerinden oraya doğru gidiyor koşa koşa bankaya. Mükemmel. Şimdi bu gerçek bilgi. Bunu hepinize vermek istiyorum. E-Devlet'te iki şekilde birikmiş paranız olabiliyor. Bunlardan ilki, eğer sigortalı bir işte çalışıyorsanız bireysel emeklilik sistemi, yani BES diyorlar ya ona.
Hı hı.
İnsanlar işe girdiğinde Cemo, BES hesabı açıyorlar ve maaşından otomatik kesinti yapıyorlar.
Tamam.
Buraya kadar okey. E-Devlet'e girip takas bankı yazıyorsun arama kısmına. Karşına çıkan ekrandan birikmiş paran olup olmadığını öğrenebiliyorsun.
Bak şu an giriyorum. Biz arkadaşlar bir yayına 2 dakika bir ara verebilir miyiz?
Oğlum biz bu durumsuzlukla nasıl yaptırıyorlar bize programı gerçekten. Eğer Best Bakiyen varsa, yani hangi sigorta şirketiyse ilgili sigorta şirketine ulaşarak biriken parayı çekmek için talepte bulunuyorsun.
Allah Allah.
Evet abi, çatır çatır alıyor insanlar paralarını. Herkes de bilsin çünkü anlatamadım, dinleyicisinin de durumu belli.
Ya böyle şeyler genelde bana çıkmıyor ya, bakacağım birazdan.
Diğer para öğrenme ekranıysa şahıs ödemeleri. Yani çeşitli sebeplerden dolayı devletin sana yaptığı ödemeler oluyor ya, hani ilaç ödemesi, yol parası, askere gideceklere devlet yol parası, işte hamilelere çalışamadığı dönemde filan. Şahıs ödemesi diye geçiyor bunlar, devletimizin bize yaptığı ödeme.
Tamam.
Bunu da E-Devlet'e girip şahıs ödemeleri sorgulama yazıyorsun. Karşına çıkan uygulamadan adına yatan para var mı yok mu görebiliyorsun.
Ayşe harika, istersen resmi gazete eline alıp yeni çıkan kanunları falan da okuyalım.
Oğlum bak, 40 yılda bir gerçek bilgi veriyorum. İnsanlar para kazanıp Ayşe'nin bavulu Instagram hesabına, Cem İstçiler Instagram hesabına böyle paranız birikmişse ve bu sayede öğreniyorsanız Allah razı olsun ya da Aro yazmanız yeterli Instagram'dan.
Yo, bence bir 150 lira atın.
Bravo, hemen IBAN'ımı yolluyorum. 666-2355 TR.
Bir şey söyleyeceğim. Evet. Yalnız aslında yaptığın bir şey dinleyiciler için yararlı ama bizim için kötü bir şey oldu.
Neden?
Çünkü şu dakika itibariyle şu an biz dinleyen herkes yayına olan odağını bitirip elini E-Devlet açıp ana hemen bir bakayım diye şu anda kimse bizi dinlemiyor şu anda.
Şimdi arkadaşlar, bizim bu arada çok şükür yayınlandığımızdan beri neredeyse 5 milyondan fazla podcast dinlenmelerimiz var.
Evet.
Ve çok dijitalde çok indirip dinleyenler, bir de bunlar sadece hani o anlık online dinleyenleri bilmiyoruz yani, o 10 milyona yakındır muhtemelen. Şimdi düşünsene, bu kadar milyonlarca dinlenme içinde en çok dinlenen kısım burası oluyormuş, geri yanı falan.
Ya Ayşe Hanım, sizin bu E-Devlet şeyiniz çok güzeldi ya.
Bu arada paranını almak istiyorsan da gidip PTT şubesine gidiyormuş en yakın, orada ödüyorlar. Bu bilgiyi de size babanızın oğlu vermez ya. Babanızın oğlu ne oluyor, muhtemelen kardeşiniz falan oluyor.
Belki de kendimiz.
Babanızın oğlu yoksa muhtemelen o sizsiniz. Nasıl bilgi kanka?
Müthiş bilgi. Şu anda zaten bekliyoruz, farkındaysan dinleyicilerimizin E-Devlet'e girip hesaplarında ne kadar para kaldığını öğrenmelerini bekliyoruz. Birkaç dakika ara vereceğiz.
Cem şu an resmen heyecanlandı ve tutamıyorum, biliyor musunuz?
Ben yine E-Devlet şifremi bulamadım şu an gene. Ben bu arada sen anlatırken ben girdim her zaman olduğu gibi.
Yani, benimle göz kontağını kaybettin zaten.
Evet ya, bir de E-Devlet şifremi unuttum deyince devlete karşı da ayıp olmuş oluyor gibi hissediyorum ya. Diyecek ulan biz sana bir tane şifre verdik, ona bile sahip çıkamıyorsun. Ne biçim vatandaşsın.
Öyle anlarda ben de senin gibiyimdir, biliyor musun? Hemen panik olurum, bir şeye bakarım. Ve mesela asla o ben panik anında çantasında anahtarı bulamayan o insan benim ya.
Bu anahtar da öyle bir aldığın o bir tane hani kukuleta bir şeylere karışıyor, bir yapışıyor, bir şeyler oluyor.
Abi evet ya, o kulaklığına dolanıyor anahtarın. Cüzdanın arasına kaçıyor. Panik anında ben o zaten benim çantamda bir tek kamyon lastiği yok yani, her şey var. Gerçekten ben asla gerekli şeyi çıkaramıyorum o çantadan, biliyor musun? Sen bana diyorsun ki mesela, ya Ayşe ıslak mendilin var mı? Ben arayıp bulana kadar sen 10 kere gidip alıp geliyorsun onu mutfaktan.
Bir de çantadan enteresan böyle Dadaşlar dürüm diye bir tane 4 sene önce aldığın ıslak mendil çıkıyor lan. Ben ne ara gittim buraya? Neresi burası? Niye burada duruyor bu kadar saklamışım? Çünkü ıslak mendil gerçekten insan yanına almadan, yani ıslak mendil ikram edildiğinde asla hayır diyeni görmedim ben. En kötü ayakkabılarını silersin.
Ya sen deli misin? Bir de o ıslak mendili yani silmenin bir taktiği var kanka. Mesela önce diyelim ellerini falan silersen bitti. Elini, kolunu, bilmem neyi silersen. Böyle dekolte bölgeni. Çünkü o zaman yüzüne götüremezsin o ıslak mendili.
Tabi.
Yani ellerin daha az hijyenik çünkü. İlk başta böyle ağız çevrenden ve yanak bölgenden başlayacaksın. Hafif boynuna doğru, sonra eller, kollar. Ben var ya bu kolonyalı mendil kullanımına ömür verdim, ömür.
Ay sen şu an ıslak mendilini kullanıyorsun yoksa büyük havlu mu kullanıyorsun? Yani nasıl ıslak mendil? Yüzünü, ağzını sildin, kolunu, bileklerini sildin, ayaklarını sildin. Nasıl? 5 kilo falan mı bu?
Ay Cem, ben bir kere business uçmuştum Barış'la. Wow. Ondan sonra valla millerini biriktirmişti. Çok da kısa bir uçuşu uçurmuştu. Yani daha uzun... Daha çok paramız olmadığı için uzun yola. Ama ne kadar hissettim biliyor musun? Böyle hostesler şey getiriyor, böyle sıcak ıslak mendil. Onu böyle havlu.
Evet biliyorum onu.
Ya. O sıcak, o havlu güzel. Var ya. Gözündeki damarlar bir dinleniyor ki.
Ya onu bize anamız yapıyordu, önemsemiyorduk be.
Nasıl ya?
Business'a bak ya. Annemizden çalmış resmen ya.
Annemiz
de, küçük havluyu annemiz de ısıtırdı ya, böyle getirirdi. Yapmıyorlar mı sana?
Ay benim annem ne kadar gaddarmış hiç.
Yani sanki havlu dövüyor.
Ha, senin anne yapar mıydı?
Tabii yapardı böyle. Özellikle mesela şeyde de yapardı. İşte balık yediğimiz zaman biz mutlaka söylüyordu. Annem balıktan sonra kimse banyoya gidip elini yıkasını yapmazdı. Bir tane böyle sabunlu şey yapardı. Küçük leğende. Hepimiz böyle ona elimizi sokup silerdik falan. Ay annem ya. Her şeyin anne kopyasını yapar. Annem tam böyle
kadını
çakmacı.
Sevdin mi, övdün mü? Gerçekten mi?
Tabii tabii, mesela İskender yiyoruz şeyde. Restoranda. Erdesin geliyor, köfteden İskender yapmaya çalışıyor. Yoğurt mor koyuyor. Biz hamburger yiyoruz, böyle hamburger yapmaya çalışıyor. Yavrum ya. Hani ya, dışarı çıkmayalım diye.
Annelerin hakkı asla ödenmez. Anlatamadım programa. Annesine babasına haksız yere, haklı demiyorum bak, haklıysanız başımızı üstleriniz de, haksız yere isyan eden, durup dururken anasına babasına bağıran, onlar fedakarlık yaparken karşı gelen, saygısızlık yapan herkesin beynini yarar.
Ayşe sakin. Tamam, okay. Daha ılımlı bir mesaj verebilirdik yani.
Çünkü ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. İkincisi bilmiyorum, Bağdat gibi diyar olur mu olmaz mı onları. Herkes kendi yarını kendi bilir ama gerçekten de anne gibi kimse olamaz bu hayatta yani.
Elbette canım.
Sana çok komik bir şey söyleyeceğim bu business'la ilgili. Güney Kore'de, anlatamadım dinleyicileri, size müthiş bir haber veriyorum ve Cem'le beni düşünemedim bu haberin içinde. Abi Güney Kore'de bir havayolu şirketi var, Asiana diye. Asiana.
Gözlemeciye gidiyor. Asiana gözlemeciye. Yiyip gelelim arkadaşlar. Kore'de.
Düşünsene, Güney Kore'ye gidiyorsun. Asiana havayolları sana patatesli gözleme yapıyor.
Bir de böyle ortaya bir tane şey koymuşlar. Tahta
saç, saç. Ey Allah cizden vermesin. Asiana havayollarına ait uçağın iniş esnasında kapısı açılıyor.
Ya onu ben de gördüm. Bir yolcu açtılar ama yolcu nasıl açsın onu?
Cem, ne kadar korkunç bir görüntü o video ya.
Açan yolcu muhtemelen aşağıdadır.
Abi insanlar, bakın sevgili dinleyiciler, onu bulursam paylaşacağım sizinle. İnsanlar fır fır fır fır fır, bak bir kere orada yüz felci garanti abi.
Abi hele tam o kapının açılan yere denk gelenler, düşsene yani.
Of of, düşünemiyorum.
Var, telefonu falan da uçmuştur kesin aşağı bu arada.
Ya o anda hani bazen insanlar oturup kalkıştan sonra ve emniyet kemeri ikaz ışığı söndükten sonra kemeri açıyor ya.
Ama o aç, kesin yapılmaması lazım o.
Ha, hiç açmaz mısın sen uçuş esnasında?
Ben hiç açmam. Hiç hayatta açmam. Çünkü ani bir türbülans olduğu zaman o kemer seni uçak çarparsa diye korumuyor ki. Türbülans da kafan tavana çarpmasın diye koruyor.
Aa, çok mantıklı.
Ayşe yani... o kemer niye var hayatım? Yok. Benim pantolona çok yakıştı ya, kırmızı.
Keşke onu kıyafetimize göre seçebilsek, biliyor musun, uçaklardaki o kemerle. Benim bazen kıyafetimle çok uyumsuz olunca canım sıkılıyor, ondan açıyorum.
O zaman Ayşe sen kıyafetine çok uyarsa koltuğu da sök götür.
Ya da oksijen maskesini takmıyormuşum. Ben bugün sarı giydim, kusura bakmayın, ölmem gerekiyor. Takamam.
Bazen bu yandaki senin de kemerini alıp kendi kemerinin ters tarafını birleştirmeye çalışıyor ya.
Of, çok çok üzülüyorum ben o anda.
Abi ne yapıyor? Ben böyle izliyorum, ne yapıyor acaba? İki kemerde ters tarafı var. Onu sokmaya çalışıyor, ters çeviriyor, olmuyor. Benim de tek kolum kalmış.
Ama ben sana söyleyeyim, uçakta kemer bağlamak gerçek bir dram yani.
Tabii
ben,
bir de böyle...
ben beceremiyorum onu.
Bir de takıp çok sıkmayan var. Sanki ya abi sıksana şunu yani, tutsun o seni de.
Vay be, senin bu kadar ihtimam gösterdiğini bilmiyordum ben yani, tedbirli ben biri olduğunu.
Gerçekten mutlak suretle bağlarım. O hani kemeri açayım da nasılsa uçak düz gidiyor. Uçak sanki bir dağa çarpacak diye kemer çarpmıyoruz ki yani. Olası bir ani türbülans durumunda şey yapmak lazım. Bir de şey beni çok geriyor. Tam ortada bilet aldığın zaman ikramlar önden ve arkadan başlıyor ya. Ya tam böyle bana yaklaşıyor, hostesini hissediyorum yaklaştığını iki taraftan. Hop, cabin cross check bir şey diyor be, inişe geçiyoruz. Bizim sandviç ne oldu?
Ay evet, öyle şeyler oluyor mu? Ben var ya, istihkakımı alana kadar o uçağı indirtmem, biliyorsun. Abi şeyde mesela gerçekten bunu çok konuştular da sosyal medyada. Şimdi o kapı açıldığında yani o kimin hatası abi yani? Pilotaj hatası mı yani, onu kitlemeyi mi unutuyorlar, yoksa yolcu nasıl açacak abi tek başına? O da çok büyük bir güvenlik eksiği yani.
Ayşe'cim şimdi bu uçaklar uçuşu yapmadan önce bir tane kemerinde 120 tane anahtarlı olan güvenlik gelip normal ev anahtarlı kapıyı kilitleyip, hayatım onun bayağı mekanik bir sistemi var. belli ki onda bir arıza olmuş. Yoksa yolcu bir de şey yazıyorlar. Yolcu darlanmış açmış. Ya ulan yolcu onu nasıl açsın?
Biri de şey demiş anla. Belki yolculardan biri gaz çıkardı da uçakta koku oldu. Pilot da açtı havalandırdı. Ulan dedim o kadar çok havalandırması var ki. Hatta uçaklarda hep donarız yani yaz kış.
Berbat bir
havalandırma görüntüdü. Sistemi var değil
gene
mi?
Gene iyi yani o haberde şey yok değil mi? Aşağı uçan olmuş değil mi? Herkesin kemeri bağlı.
Sen mesela şey diyorsun değil mi? Ay iyi oldu ya ben de Yozgat'ta inecektim deyip Ankara'ya giderken aşağı atlıyorsun oradan.
Yalnız hakikaten birdenbire o kapı açsa ve benim telefon aşağı uçsa ben bir an kemeri sökebilirim. Yani telefonun arkasından Süpermen gibi atlayabilirim yani.
Daha beter sen yanımdasın ben gidiyorum. Tutarsın yani en kötü.
Ya ben o konularda galiba çok tutmayabilirim ya. Çünkü tutarsan ben de düşeceğim.
Ya sen iğrenç birisin ama biliyor musun? Ama
bak sen zaten düşüyorsun yapacak bir şey yok tamam mı? Ben diyelim senin ayağından tuttum. Senin yani benim o kadar gücüm yok. Yüksek ihtimal seni tutarsam bu şey demek yani. Seni kurtarayım değil Ayşe ben de geleyim.
İntihar komandosu gibi gidelim.
Ya aynen o yüzden senin düşüşünle alakalı Barış'a bilgi vermek maksadıyla ben hayatta kalırım. Çünkü Barış'cığım
sen
o kadar
gerçekten
asil düştü ki.
Utanç. Utanç duyuyorum şu an bu konuşmadan. Asil düştü mü?
Saçını fönü bile bozulmadı biliyor musun?
O kadar güzel öldü ki biliyor musun diyeceksin. Böyle Yozgat'ta heykeli dikilecek yani karının. Ben bu arada 2 sene Yozgat'ta yaşadım biliyorsun.
Heykelin de vardır haliyle.
Evet heykelim. İnşallah yoksa da şu anda sevgili Yozgatlılar bunun için çalışma başlatacaklardır. Sorgun'dan Boğazlayan'a kadar bütün kapıları Ayşe Rihan'la Banu Bey yazın fotoğraf atın.
Normalde hani heykeli yapılan kişi genelde heykel bitince bir ziyaret edilir falan ya böyle bir merasim falan yapılır. Hani senin heykelin yapılsa sen başından beri başa dikilirsin. Yalnız hocam burnunu biraz daha kaldıralım Sezam. Çünkü ben yaptıracağım da burnumu.
Bak şöyle hani hocam benim olsun. Belim bu kadar kalın mı ayıp. Bozuluyor değil mi? Heykel tıraşa trip atıyor.
Hocam isterseniz benim bir de salıncak koyun çocuklar dönsün akşamları ya ne yapıyorsunuz falan diye.
Yani bak bu çok kötü bir şey. Aslında şu anda çok güzel bir konuya parmak bastın yine. Şimdi bir insanın heykelini resmini yaparken sanatçılar acaba soruyor musunuz onların icazeti var mı değil mi? Mesela belki beni daha kısa gösteriyorsun. Dediğin gibi belki burnumu daha hokka yaptırmak istiyorum ben.
Evet yani, belki ben saç modelimi değiştireceğim.
Belki 2 kilo daha vereceğim yaza hazır gireceğim yani. Beni niye kütük gibi yapıyorsun o bronz heykelle?
Ayrıca diyelim ki mesela biraz kilolu bir halini heykel yaptı. Yayınlandı falan işte insanlara gösterildi. Sen gece bir şafak operasyonuna gidip elinde çekişle o bel tarafını biraz inceltirip yakalanabilirsin biliyor musun?
Oğlum bak hatırlayanlar bilir biz Cem İşçilerle birlikte Net.de'nin video kanalına konuk olduk ve orada röportaj verdik ve benim bacağımı salladığım için ben 15 gün yayını durdurdum yani yayınlatmadım videoyu dedim ki kamerayı daha yukarı alabilir misiniz diyorlar ki Ayşe Hanım böyle bir şey mümkün değil o zaman diyorum bacaklarımı kesin
gerekirse motorlu testereyle beni parçalayın.
Garibim Cem de ben onay vereceğim diye 15 gün.
Hakikaten bak ben yıllardır hakikaten Ayşe de tabii öyle ama YouTube'da içerik yapıyorum birçok programı bir sürü kritik verdik ya şu kısmı söylemeyelim şu kısmı böyle yanlış ifade etmişim orayı vermeyelim gibi bir sürü kritik verdim ama hayatımda hiç şöyle bir kritik görmedim ya benim kadrajı biraz daha yukarı alabilir misiniz?
Hayır bir de kadraj yani zaten alınmış anladın mı değil mi? Öyle tekrar yukarı çıkabilecek bir şey
aynen
değil
öyle,
ki.
Aynen.
O yüzden benimle çalışmak çok zevklidir ama çok zordur. Cem İşçilerle çalışmak müthiştir. O yüzden kimselere bırakmam kardeşimi. Yani benim doğal halimi gören bu hayatta 3 kişi var. Biri Barış, biri Cem, biri de kargocu. Çok acayip değil mi kargocuların işi? Çok da zor yani.
Bak şöyle mesela tam onu söyleyeyim. Kargocu için günde 100 tane daireye gidecek. Paketi verecek. Onun derdi o paketleri teslim etmek. Çünkü
tabii.
O paketin içindeki şeyi senin ne kadar heyecanla beklediğini asla bilmiyor haliyle. Evet. Ama ben istiyorum ki o heyecanı benimle paylaşsın. Mesela diyelim.
Nasıl ya?
Mesela ben çok büyük bir heyecanla konsol bir cihaz sipariş etmişim ve deliler gibi bekliyorum onu. Geliyor teslim ederken işte kimlik numarası alayım şey alayım. Değil de böyle açıp abi... Hadi oyun. Oğlum bu süper ya. Hadi oynayak beraber bir tane PES yatak.
Düşsene kargocu bütün kargoları o gün teslim etmiyor. Senle PES oynadığı için.
Keşke bence o heyecanı paylaşsak. İşte iş yükü o kadar ağır ki insanların gerçekten. Tabii.
Bak bunun için de işte benim fikrime geliyorsun. Yine hayat dublörleri. Yani bir normal kargocu olacak bir de seninle sevincini paylaşan teslimat görevleri olacak.
Kesinlikle. Kargocudan sonra gelecek o.
Evet. Kargocudan hemen sonra. Abi ya ne almışsın böyle ya, vay anasını, kaça aldın abi bunu falan diyecek.
Bir de sen şey diyecek sana, anlatacağım. Sen diyeceksin ki mesela 12 bin aldım. Ya bizim yeğen 15 bin almış, sen ucuz almışsın abi falan öyle. Çünkü öbür türlü çok mesela şöyle tipler var ya, mesela atıyorum. Abi sen ayakkabı kaça aldın ya bu ayakkabıyı? İşte 1900 aldım. Ya biz 1100 aldık, keşke bana söyleseydin. Ya oğlum ben yani bir kere sen 1100'e almadın, atıyorsun bir. Keşke bana söyleseydin diyorsun. Ertesi gün başka bir şey alacağım zaman sana söylüyorum, hiç fikrin yok. Demek ki sen şovcusun. Sen sadece beni üzmek istiyorsun. Kanka işte bu telefonu kaça aldın? İşte 11 bine. Aa 9 bin lira bu telefon normalde. Ya Allah ya, hep. Ya ne can sıkıyorsun oğlum? Almışım işte, tamam. Diyelim ki o telefon ben aldıktan 5 dakika sonra 1000 lira oldu. 1000 lira. Ve tüm Türkiye aldı. Ben de bunu biliyorum ve üzülüyorum. Niye beni bir daha üzüyorsun?
Çok doğru abi. Biz geçenlerde bir meyve sıkacağı aldık Barış'la. Ayıptır söylemesi, biraz da para yani hakikaten.
Kaça aldınız?
Böyle... söylemeyeyim şimdi.
Tamam.
6 bin liraya aldık.
Ayşe 3500 lira biliyor musun? Zeytinburnu 3500 lira.
Gebereceğim. Soğuk sıkım diye bir şey var abi, tamam mı, bu meyve sıkacaklarında. Çok da memnunuz yani. Bir öğünümüzü onunla yapıyoruz işte. Kereviz sapı koyuyoruz, cemo, yeşil elma, ıspanak. Yani gündelik hayatta normalde tüketmediğimiz şeyleri o sayede mesela. Harika. Bak toprağı da yapabilirsin, hani çok sebze yiyen bir çocuk değilse.
Değil.
İçine biraz işte elma koyuyorsun, onun içine biraz çilek, tatlanıyor, güzel oluyor. Abi aldık, arkadaşlarımıza Barış böyle heyecanla anlatıyor. Ay işte aldık, hem yürüyüş yapıyoruz sonrasında yiyoruz falan. Adam böyle yapıyor. Kaça aldın? İşte dedi ki 6000. 4500'e verirdim ben sana. Bir kere sen meyve sıkacağı sıkmıyorsun. Sen betoncusun, tamam, beton satıyorsun. Abi neyi veren? Kimden neyi veren? Yani hani kendininkini bize satacakmış bile falan.
Ya evet, gerçekten şu kaça aldın yasaklansın.
Evet. Bir de insanın hevesini kırıyorsunuz abi, böyle bir şey anlatasınız, evet, gelmiyor. Sonra telefonunuzu açmayınca üzülmeyin. Bir de diyorlar ya abi, seni aradım görmedin. Görmediğim değil kardeşim, o telefon benim organım. Ben seni görmüyorsam seninle konuşmak istemiyorumdur yani.
Evet ya, çok üzücü oluyor. Mesela çok yakın bir arkadaşının dün seni aradığını fark ettiğin an var ya. Evet. Hani geri arasam mı? Bir de şey var ya, aman acil olsaydı bir daha arardı.
Ben bu yalanla kaç kişinin telefonunu açmıyorum biliyor musun? Ama biliyorsun ki ben birine ulaşmak istiyorsam güvercin uçurur gene ulaşırım ona.
Hiç şansı yok, hiç.
Bazen Cem uyuyakalıyor arkadaşlar. Çok yorgun oluyor tabii hafta sonu ne geldiğinde. Hem 5 bölüm program işte, bir yandan çimen çekimleri, bir yandan gösterileri ve saat 11 olmuş ve uyuyor bir otel odasında. Yemin ediyorum otelin resepsiyonunu arıyor.
Cem Bey, Ayşe diye manyak geldi de. Bir kayıt diyorum, varmış.
Bana hemen 912 numaralı odayı bağlayın. Böyle yapıyorlar. Ama bu gizli bir bilgi, bağlayamayız. Ben böyle, siz benim kim olduğumu biliyorsun. Ben Ayşe Rihanna Balıbey.
Sana biraz gizlilikten bahsedeyim.
Deyip seceresine kadar döküyormuşum değil mi? Arkadaşlar bugün de kah güldük, kah biraz daha güldük. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını öğrendiniz ve heves kaçıran insanların asla çok arkadaşı olamayacağınızı öğrendiğiniz bir yayın oldu.
Evet.
Sizleri çok seviyoruz. Sizler olmaktan çok mutluyuz. Arada dilimiz sürçer, yanlış şeyler söylersek affola. Sizi burada ücretsiz güldürdüğümüz için artık bunları tolere edin.
Ya ben hiç hayatımda radyo yayını finali şöyle... Arkadaşlar ücretsiz yayınımız sona erdi. 5 kuruş para vermeden dinlediğiniz ve cebinizden 1 lira çıkmayan yayınımızın sonu... Ya şöyle bir haber bülteni olmuyor. Arkadaşlar bugün yepyeni haberleri ücretsiz olarak dinleyeceksiniz. Şimdi Sivas'ta ya böyle bir...
Ay gebereceğim.
Ya neden bunun ücretsiz bir yayın olduğunu ifade etme gereği duyuyorsun? Ne gerek var abi?
Oğlum anlamıyorsun bak, insanlar nankördür, nankör. Her yaptığın iyiliği göze sokacaksın. Altını çizeceksin ki vay arkadaş ne büyük bir şey yapıyor diyecekler. Hepinizi bu yöntemi yapmaya bekliyorum. İnsanlara gün içerisinde neyi bedava yapıyorsanız mutlaka gidip gözüne sokun. Ayşe'nin bavulu ve Cem İşçilerin Instagram hesabı dedi ki, Ayşe Hanım ben kocama her gün yemek yapıyordum ücretsiz. Bugün ona dedim ki senden para almadığım için bana şükret diyeceksiniz. Bunu bugün yapıp bize atın. Neler ücretsiz yapıyorsunuz hayatta enayi gibi ve niye göze sokmuyorsunuz?
Bravo. Aşkım ben dün seni bedavaya öpmedim mi? Ha? 5 kuruş para mı verdin, öptüm seni bedavaya? Ve bu arada arkadaşlar bugüne özel şok bir kampanyamız Ayşe Balıbey ile beraber. Ücretsiz olarak Instagram'larımızı takip edebilirsiniz. Bugüne özel, yarın itibariyle paralı olacak. Ayşe'nin babalı ve Cem İşçileri mutlak sonra takip edin. Ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanın.
Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.
Bay bay. Anlatamadım.